Ayrım 21.
Sayfa 195. Dört bilisizlik nedeni. Roger, bilisizliğin, cahilliğin dört nedeni olduğunu söyler. 1. Gevşek ve yetersiz otorite. Yapıt, Papa için yazıldığından Roger bunun kiliseyi içermediğini söylemeye dikkat eder. 2. Göreneğin etkisi. 3. Bilgisiz kalabalığın kanısı. Bunun kendisi dışında bütün çağdaşlarını kapsadığı anlaşılmakta. 4. Bilgisizliğin bilgelik perdesi altında saklanması. Bu dört bulaşıcı hastalıktan dördüncüsü en kötüsüdür ve bütün insansal kötülüklerin de kaynağıdır. Bir kanıyı desteklerken atalarımızın bilgeliğine, geleneğe, ortak inanca dayanmak yanlıştır. Görüşünü desteklemek için Roger, Cicero, İbn Sina, Batlı Adelard, Sanctus Jeremius ve Sanctus Johannes Sirostos Thomas'tan parçalar alır. Bunun otoriteye saygı gösterilmemesi gerektiğini kanıtlamaya yeterli olduğunu düşünür görünmektedir. Roger'ın Aristoteles'e karşı duyduğu saygı büyüktür fakat sınırsız değildir. Sadece kendisini izleyenlerin değil, tüm bilgelerin filozof olduğunda birleştiği kişi Aristoteles'tir. Hemen bütün çağdaşları gibi Roger, Aristoteles'ten söz ederken filozof tanımını kullanır. Ancak Stagyarlı filozof bile insan bilgeliğinin sınırına varmış değildir. İbn Sina en son nedeni bilmediğinden İncil'in yaratılış bölümünde su buharının dağılması olarak betimlenen gökkuşağını anlayamamıştır. Fakat yine de filozofların şahı ve önderidir. Gökkuşağını incelerken İbn Sina'yı hayranlıkla anar. İbn Sina'ya gönderme. Sırası düştükçe Bacon kendinde sünni bir yan bulunduğunu anlatan sözler eder. Örneğin tek eksiksiz erdemin kutsal kitaplarda aranmasını ileri sürer. Bu da kilise yasasında ve felsefede ortaya çıkar. Fakat putperestlerden bilgi sağlanmasına itirazı olmadığını söylediğinde daha içten görünmektedir. Sık sık İbn Sina, İbn Rüşd, El Farabi, Kindi'nin Ardalı, Ölümü 950 ve Albumazara, Gök Bilgini, yaşadığı tarih 805-855 ve zaman zaman başka düşünürlere sık sık göndermeler yapar. Ayrıca Albumazar, matematiğin Nuh yönünden ve Nuh oğullarından önce de bilindiğini kanıtlamak için aktarılır. Sanırım bizim putperestlerden de bir şeyler öğrenebileceğimizin gök bilimiyle yıldız bilimin gereksindiği bilgi dalı olarak över. Etken zekanın bir zamanlar tinden ayrılmış bir töz olduğunu savunarak İbn Rüşd'ü izler. Bu konuda parçalar aldığı ileri gelen kişiler arasında Lincoln Piskoposu Grosseteste'de bulunmaktadır. Grosseteste, Sanctus Thomas'ın düşüncesine karşı olan bu düşünceyi, yani etken zekanın tinden ayrı olduğunu desteklemektedir. Aristoteles felsefesinde dıştan bu düşünceye karşı olan parçalar yanlış çeviri sonucudur. Bacon ve Platon birinci elden değil, Cicero kanalıyla yani üçüncü elden incelenir. Bunu Porfios'a saygısından yapmaz. Onun tümeller öğretisini çocukça bulur tersine. Modern çağlarda Bacon, bilgi kaynağı olarak zihinsel kanıttan çok deneye değer verdiği için övülür. Kesinlikle onun ilgileri ve konuları ele alış biçimi tipik skolastiklerden çok ayrıdır. Ansiklopedik yönelimleri, Arap filozoflarını öbür Hristiyan filozoflarından daha çok andırır. Öbür Hristiyan filozoflara bakıldığında Bacon, Arap filozoflarından daha çok etkilenmiştir. Arap filozofları da onun gibi bilimle ilgilenmiş, büyüye ve yıldız bilime inanmıştı. Oysa Hristiyanlar büyünün kötü, yıldız bilimin safsat olduğunu düşünüyorlardı. Roger, öbür ortaçağ Hristiyan filozoflarından bu denli ayrı olduğu için şaşırtıcı. Ancak zamanında az etki yapmış ve bana göre sanıldığı ölçüde de bilimsel değil. İngiliz yazarları onun barutu bulduğunu söyler. Yanlıştır bu doğallıkla. Sanctus Bonaventura. Sanctus, Fransiskusçuların şeyhi nitesiyle, sıfatıyla Bacon'ın betik yazmasını yasaklayan Sanctus Bonaventura 1221-1274 tüm ayrı türde bir kişiydi. Sanctus, Saint Anselmus geleneğine bağlıydı ve onun antolojik kanatını savunmaktaydı. Yani Aristotelesçilikle Hristiyanlığı temelde karşıt görmüş, Platonculuğa, Platonculuğun idealarına inanmıştı. Ancak ideaları tam olarak Tanrı bilebilirdi. Bonaventura'nın yazılarında Agustinus'un sürekli adı geçer. Fakat Araplardan alınmış hiçbir parça yoktur. Antik paganlardan da ancak bir parçaya rastlanır. Mateus. Aqua Spartalı Mateus, aşağı yukarı 1235-1302, Bonaventura'nın ardılıydı. Fakat yeni felsefeden daha çok etkilenmiş, Franciscus rahibidir. Kardinal olmuştur. Agustinusçu görüş açısından Sanctus Thomas'a itiraz etmiş, Aristoteles'i filozof adıyla sık sık anmış. İbn Sina'dan da hep söz açıyor. Sanctus Anselmus'u yapma Dionysos gibi saygıyla aktarıyor. Fakat belli başlı otoritesi Sanctus Agustinus. Platon'la Aristoteles arasında bir orta yol bulunması gerektiğini söyler. Platon'un düşünceleri son derece yanlıştır. Onlar bilgelik sağlar ama bilgi değil. Öte yandan Aristoteles yanılmıştır. O bilgi sağlar ama bilgelik değil. Şu sonuca varılır. Bilgimiz aşağı ve yüksek şeylerden, dış nesneler ve ideal nedenlerden doğar. Dans Scotus. Dans Scotus aşağı yukarı 1270-1308, Akinoluyla Franciscusçu tartışmayı sürdürdü. Scotus, İskoçya'ya da Uster'de doğmuş, Oxford'da Franciscusçu olmuş, sonraki yıllarını Paris'te geçirmişti. Sanctus Thomas'a karşı Bakire Meryem'in özgün günahtan arınmış olduğu kanısını savundu. Dans Scotus Franciscusçuydu. Fakat Bonaventura'dan, hatta Aqua Spartalı Mateus'tan daha az aşırı bir Franciscusçu. Onunla St. Thomas arasındaki ayrılık Bonaventura'yla Mateus'un ayrılıkları gibi felsefesine Platonculuğun geniş ölçüde karışmasından doğmuştu. Söz gelimi dans, herhangi bir kesin ve salt doğruluğun, yaratılmamış nurun özel aydınlığı olmaksızın yolcunun anlaşılmasıyla doğal olarak bilinip bilinmeyeceği konusunu tartışır ve bilinemeyeceği savını ileri sürer. Dans bu görüşü ilk kanıtında sadece St. Agustinus'tan yapmış olduğu aktarımlarla destekler. Bulduğu tek güçlük, birinci Romalıların, Tanrı'nın yapılmış olan şeyler aracılığıyla ortaya çıkan görünmez işleri dünyanın yaratılışından anlaşılır anlamındaki 20. ayetidir. Ilımlı gerçekçi. Dans Scotus ılımlı bir gerçekçiydi. Özgür isteme inanmıştı ve plagiusçuluğa eğilimliydi. Varlığın özden ayrı olmadığını savundu. Daha çok apaçık durumlarla ilgiliydi. Yani kanıta gereksinim kalmadan bilinenlere meraklıydı. Apaçık doğruluklar üç türlüydü. 1. Kendi başlarına bilinen ilkeler. 2. İç yaşantısıyla bilinen ilkeler. 3. Kendi davranışlarımız. Bireyselleştirme ilkesi. Fakat tanrısal bir aydınlanma olmadan bir şey bilemeyiz. Fransiskusçuların çoğu Akinolu'dan çok dansı izlemiştir. Dans, Scotus varlıkla öz arasında bir ayrım bulunmadığından bireyselleştirme ilkesinin, yani bir şeyi başkasıyla özdeş olmaktan ayıran özelliğin madde değil biçim olması gerektiğini savunmuştur. Bireyselleştirme ilkesi, skolastik felsefenin en önemli sorunlarından biriydi. Değişik biçimlerde günümüze değin problem olarak kaldı. Herhangi bir yazara gönderme yapmaksızın sorunu şu biçimde dile getirebiliriz. Bireysel nesnelerin özelliklerinin kimileri asıl, kimileri geçicidir. Bir nesnenin geçici özellikleri, özdeşliği değişmeksizin ortadan kaldırılabilir. Bir erkeğin şapka giymesi ya da giymemesi gibi. Özlerin ayrılığı. İmdi ortaya çıkıyor sorun. Aynı türe ilişkin iki bireysel nesne verildiğinde onlar öz bakımından ayrılık gösterirler mi, yoksa öz için her ikisinde de aynı olmak mümkün müdür? Sanctus Thomas, materyal nesneler açısından ikinci ve materyal olmayan nesneler açısından birinci görüşü savunmaktadır. Dans Scotus'a gelince o, iki bireysel nesne arasında daima özsel ayrılıklar bulunduğu savını ileri sürer. Sanctus Thomas'ın görüşü, salt maddelerin birbirinin aynı parçalardan kurulduğu, sadece uzayda tuttukları yer bakımından ayrıldığı kuramına dayanır. Böylece zihin ve bedenden kurulmuş olan bir kişi, başka bir kişiden sadece bedeninin uzaydaki yerine göre fiziksel olarak ayrılabilir. Kuramsal olarak bu, benzer ikizler için söylenebilir. Öte yandan Dans Scotus, eğer nesneler birbirinden ayrıysa onların nitel bakımdan ayrılmaları gerektiğini söyler. Bu görüş açıkça St. Thomas'tan daha çok Platon'a yakındır. Bu sorunu modern terimlerle ele almadan önce birçok aşamadan geçmemiz gerekir. Leibniz'in attığı ilk adım asıl ve geçici özellikler arasındaki ayrımdan sıyrılmak yolunda olmuştur. Bu ayrım skolastiklerin çoğunun yaptığı gibi Aristoteles'ten alınmıştır ve dikkatle çözümlenirse ortadan kalkar. Göreliğin rolü. Böylece öz yerine söz konusu bir nesne hakkında doğru olan bütün önermeler anlatımını koyabiliriz. Bununla birlikte zamansal durum genellikle işin dışında bırakılacaktır. Leibniz bu anlamda iki nesnenin birbirinin tıpatıp aynı olmasının olanaksızlığını ileri sürer. Ayırt edilmez olanların özdeşliği ilkesidir bu. Fizikçiler bu ilkeyi eleştirmiş, iki maddi parçacığın sadece uzay ve zaman açısından ayrılabileceğini savunmuşlardır. Görelilik ilkesiyle fizikçilerin görüşünü dile getirmek zorlaşmıştır. Çünkü görelilik, izafiyet, uzay ve zamanı bağlantılara indirger. Sorunu modern bir kılığa sokmak için daha ileri bir adım da gereklidir. Bu da töz kavramından kurtulmaktır. Böyle bir iş yapıldığında bir nitelikler demeti olmalıdır. Çünkü artık salt bir şeylik çekirdeği yoktur. Töz reddedildiğinde Aquinoğlu'nunkinden çok Scotus'unkine yakın bir görüşü benimseme gereği anlaşılacaktır. Bununla birlikte bu görüş uzay ve zaman konusunda çok güçlükler içerir. Ben sorunu kendi açımdan anlam ve doğruluk üzerine araştırma adlı yapıtımın özel adlar bölümünde işledim. Occam'la William. Sanctus Thomas'tan sonra en önemli din felsefecisi, yaşamının koşulları çok eksik olarak bilinen, olasılıkla 1290 ve 1300 yılları arasında doğmuş, 1349 ya da 1350 yılının 10 Nisan'ında ölmüş olan Occam'lı William'dır. Kara ölüm adı verilen veba çok yayılmıştı 1350'de. Ölüm olasılıkla bu yıldır. Çok kişi William'ın Surrey'deki Occam'da doğmuş olduğunu söyler. Dilly Burns de Yorkshire'lı Occam'ı yeğler. William önce Oxford'da sonra Paris'te bulunmuştur. Franciscus tarikatının Papa 22. Johannes'le yoksulluk konusundaki kavgasına karışmıştır. Papa, tarikatın şeyhi Cesenalı Michael yardımıyla tincilere, ruhçulara eziyet etmekteydi. Fakat dilenci canlara, tarikat mensuplarına bırakılan malların onlara papalık eliyle teslim edilmesi gibi bir düzen vardı. Canların günaha girmeden mallardan yararlanmasını sağlıyordu Papa. Bu usul onlara bırakılan mallara 23. Johannes'in sahip çıkmasıyla son buldu. Papa'nın bu kararına Cesenalı Michael'ın şeyhi bulunduğu tarikat isyan etti. Şarapla ekmek yeme ayinindeki şarabın kana, ekmeğin bedene döndüğüne inanan itizalin saldırılarına yanıt vermek üzere Papa yönünden Avignon'a çağrılan Occam'lı, öbür önemli kişi Padua'lı Marsiglio gibi tarikattan yana çıktı. Tarikat şeyhi Michael, Marsiglio ve Occam'lı 1328 yılında aforoz edildiler. Avignon'dan kaçıp İmparator Louis'e sığındılar. Louis, İmparatorluk üzerine hak iddia eden iki kişiden biriydi. Almanya'dan destek görüyordu. Öteki hak iddiacısını da Papa destekliyordu. Papa, Louis'i aforoz etti. Onun aleyhine bir konsül topladı. Fakat Papa'nın kendisi itizalle suçlandı. Occam'lının imparatorla karşılaştığında, "Sen beni kılıçla koru, ben de seni kalemle koruyacağım," dediği söylenir. O ve Padualı Marsiglio, İmparatorun korumasında Münih'e yerleşmiş ve hatırı sayılır önemde siyasal risaleler yazmışlardır. İmparatorun 1338 yılında ölmesinden sonra Occam'lıya ne olduğu kesin olarak bilinmemekte. Onun kiliseyle barıştığını ileri sürer kimi. Bu kanı yanlış bence. İmparatorluk artık Hohenstaufen ailesi zamanındaki gibi değildi. Papalık iddiaları gittikçe artmasına karşın daha önce uyarmış olduğu saygıyı uyandırmamaktaydı. 8. Bonifacius papalığı, 14. yüzyılın başında Avignon'a taşınmış, Papa Fransız kralının siyasal bir uydusu olmuştu. İmparatorluksa gittikçe daha çok batmış, Fransa ve İngiltere'nin gücü dolayısıyla evrensel egemenliğin en gölgeli biçimini bile ileri süremez olmuştu. Öte yandan Papa, Fransa kralına uyduluğu yüzünden dünya işlerindeki evrensellik savını tavsatmıştı. Böylece Papa ile İmparator arasındaki uyuşmazlık gerçekte Fransa ile Almanya arasındaydı. 3. Edward döneminde İngiltere Fransa ile savaş ve sonuçta Almanya ile bağlaşım ittifak durumundaydı. İngiltere'nin de Papa'ya karşı olmasına yol açtı bu. Papa'nın düşmanları bir genel konsül istediler. Papa'ya ancak bir din otoritesi üstün tutabilirdi. Papa'ya karşı girişilen muhalefetin karakteri bu sırada değişti. Sadece imparatordan yana olmak yerine bu muhalefet özellikle kilise yönetimi konusunda demokrasi ister bir havaya büründü. Böylesi de ona reformasyona varan bir güç kazandırdı. Dante. Dante 1265-1321. Bir şair olarak büyük bir yenilikçiydi. Düşünür olaraksa çağını oldukça geriden izliyordu. Onun de monarşiyası Ghibellinerci'ydi. Yani Alman imparatorundan yanaydı görünüş bakımından. Kitap 100 yıl önce yazılmalıydı gerçekte. Dante, papaya ve imparatora bağımsız ve Tanrı yönünden atanmış gibi bakar. Tanrısal komedide şeytanın 3 ağzı vardır. Şeytan, ağızların birinde karyotluyu, dipnot, Judaca'da bir kent, karyotlu, para karşılığı İsa'ya ihanet etmiştir. Matthew 26:14-48. Öbüründe Brutus'u, üçüncüsünde ise Cassius'u çiğner. Bunların üçü de haindir. İlki İsa'ya, diğer ikisi Sezar'a ihanet etmiştir. Dante'nin düşüncesi yalnız kendi içinde değil, din dışı bir kişinin kanısı olarak ilginçtir. Ancak etki yapmaktan uzak ve çağının çok gerisindedir. Konsül politikası. Padualı Marsiglio 1270-1342, tersine Papa'ya karşı siyasal otoriteye üstün bir yer ayıran yeni bir muhalefet başlattı. Marsiglio, Occam'lının yakın arkadaşıydı. Onun siyasal düşüncelerini etkilemişti. Siyasal açıdan ondan daha önemliydi. Yasaları halkın çoğunluğunun yapabileceğini ve çoğunluğun yöneticileri, prensleri cezalandırmaya hakkı olduğunu söylüyordu. Halk egemenliğini kiliseye de uygulamakta, yönetime din dışı kişileri de katmaktaydı. Din dışı kişilerin de katıldığı bölgesel konsüller kurulmalı, onlar genel konsüllere gönderilecek temsilcileri seçmeliydi. Afaroz ve kutsal kitapları yorumlama hakkı sadece genel konsüllerde bulunmalıydı. Böylece bir öğreti üzerine karar verileceği sıra inananlar söz hakkına sahip olacak, kilisenin din dışı otoritesi kalmayacak, din dışı makamların rızası olmadan kimse afaroz edilmeyecekti. Bu sistemde Papa da bir özel güce sahip bulunuyordu. Occam, Marsiglio denli ileri gitmedi. Fakat genel konsülün seçilmesi yolunda bütünüyle demokratik bir yöntem geliştirdi. Konsül hareketi 15. yüzyılın başında büyük itizali tedavi için gerekli olduğu sırada baş gösterdi ve tedavi işini başarıyla bitirdiğinden söndü. Onun dayanağı Marsiglio'da görüldüğü gibi sonraları protestanların benimsediğinden kuramcı ayrıydı. Protestanlar özel yargı hakkının kendilerinde bulunduğunu iddia ediyor ve genel konsülün kararlarına baş eğmiyor. Dinsel inançların herhangi bir hükümet mekanizmasıyla karara bağlanacak bir sorun olmadığını savunuyorlardı. Marsiglio ise tersine Katolik inancının birliğini korumayı düşünür, bunun Papa'nın mutlakçılığıyla değil demokratik araçlarla yapılmasını ister. Uygulamada protestanların çoğu yönetimi elde edince sadece Papa'nın yerine kralı geçirdiler. Bu da ne özel bireyin yargılarına özgürlük verdi ne de öğretisel yöntemlerin demokratik yolla karara bağlanmasını sağladı. Fakat onlar Papa'ya karşı duruşlarında konsülcü eğilimin öğretilerinden destek sağlamışlardır. Din felsefecileri arasında Luther'in yeğlediği kişi Occam'lıydı. Protestanların çoğu devletin protestan olduğu yerlerde bile özel yargıyı savunmuştu. Bu nokta İngiliz iç savaşında bağımsızlarla presbiteryenler arasındaki belli başlı görüş ayrılığını oluşturmaktaydı. Occam'lının siyasal yapıtları değişik tezler lehine ve aleyhine kanıtlar içeren ve kimi kez herhangi bir sonuca ulaşmayan felsefi tartışmalar biçiminde yazılmıştır. Bakınız Guglielmi de Occam, Opera Politica, Manchester University Press 1940. Açık siyasal propagandaya alışmışızdır bizler. Fakat Occam'ın yaşadığı günlerde onun seçmiş olduğu yol belki daha etkiliydi. Din dışı otorite tanrısal mı? Birkaç örnek William'ın yöntemini ve görüşünü aydınlatacaktır. Papa'nın gücüne dair 8 soru adlı bir uzun risalesi vardır onun. Buradaki ilk soru, bir kişinin haklı olarak hem kiliseye hem devlete egemen olup olmayacağı, ikincisi ise din dışı otoritenin Tanrı'dan gelip gelmediği sorusudur. Öbür sorular aşağıdaki biçimdedir. 3. Papa, imparatora ya da prenslere din dışı kazai hak verme hakkına sahip midir? 4. Seçmenlerle yapılan seçimler Alman kralına tam güç verir mi? 5. Kilise kralların psikoposlarca yağmalanmasından ne gibi haklar sağlar? 6. 5. soruyla aynı bu soru. 7. Taç giydirme töreni yanlış bir baş psikoposça yönetilirse geçerli midir? 8. Seçmenlerle yapılan seçim Alman kralına imparator sanını, ünvanını verdirir mi? Bütün bunlar o zamanın pratik siyasetinin hararetle tartışılan sorularıydı. İmparator kılıcıyla korunmak. Başka bir risale bir prensin papanın izni olmadan kilisenin emlakına sahip olup olamayacağını ele alır. Bu, 3. Edward'ın Fransa'ya karşı giriştiği savaş nedeniyle din adamlarından vergi almasını hoş göstermek için yazılmıştır. Edward'ın Alman imparatoruyla müttefik olduğu anımsanmalıdır. Sonra evlilik sorunu üzerine tartışma risalesi gelir. Burada da imparatorun yeğeniyle evlenmesinin uygun olup olmadığı tartışılır. Occam'lı, görüldüğü gibi imparatorun kılıcıyla korunmayı hak edecek çok iş yapmıştır. Şimdi onun salt felsefi düşüncelerine dönme zamanı geldi. Bu konuda yazılmış çok güzel bir kitap vardır. Ernest E. Moody'nin Occam'lı William'ın Mantığı adlı yapıtı. Benim söyleyeceklerimin çoğu bu kitaba dayanacaktır. Ernest Mood, alışkın olmadığımız fakat sanırım doğru bir görüşü ele alır. Felsefe tarihi yazarlarında kişileri kendilerinden sonra gelenlerin ışığında yorumlama alışkanlığı vardır. Genellikle yanlıştır bu. Descartes'in, Kant'ın ve bir yorumcunun modern filozoflar arasında tuttuğu herhangi bir kişinin öncüsü ve skolastikliğin yıkılışının habercisidir Occam'lı. Benim kendisiyle ulaştığım Moody'ye göre bütün bunlar yanlıştır.